bizim bedenimiz. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Irmak Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
Herkese merhaba. Bizim Bedenimiz podcast serisinin 28. bölümüyle karşınızdayız. Ben Irmak Saraç.
Ben Deniz Koloğlu.
Bugün gebeliği önleyici yöntemlerle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Ama yöntemleri değil, bu konuyla ilgili politikaları konuşacağız. Ve bugün bize eşlik eden bir konuğumuz var. Çok sevgili Aslı Davas. Hoş geldin Aslı.
Hoş bulduk. Beni de davet ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Ben sizin sıkı bir takipçinizim aynı zamanda.
Mutluluk duyarız valla.
Evet, çok sevinçli bir şey bu.
Evet, arabayla giderken hep açıyorum. Kızıma da dinletiyorum onu okula bırakırken. Çok faydalı bir eser. Tavsiye ediyorum yani.
Teşekkür ederiz.
Teşekkürler. Sevgili Aslı, biz de bu vesileyle umarım bir gün birebir tanışırız. Şimdi İzmir, Kırklareli, İstanbul arası ağ kurduk. Seni tanıtma, yani biz konuklarımızı böyle uzun uzadıya tanıtmayı tercih etmiyoruz. Sadece bir yerden alıntıladığım bu feminist bellekte kısaca senin için halk sağlıkçı, feminist, insan hakları savunucusu ve akademisyen diye bir tanım kullanılmış. Sen podcastimiz bağlamında kendinle ilgili başka şeyler söylemek ister misin?
Aslında çok da yani iyi özetlemişler diye düşündüm feminist bellekte. Üreme sağlığıyla ilgili ve cinsel sağlıkla ilgili 2000 yılından beri kadına yönelik şiddette dahil olmak üzere kadın sağlığı ile ilgili aslında bayağı halk sağlığı çerçevesinde bir mesaim var.
Çok doğru bir insanı yine konuk aldığımızı düşünüyoruz biz. Çünkü kadının cinsel sağlığına ve aslında bütüncül olarak sağlığına halk sağlığı perspektifinden ve feminist bir pencereden bakmaya çalışıyoruz. Üreme sağlığı bağlamında. Üremenin bir hak olduğu kadar ürememek de doğal bir hak. Ne diyorsunuz? Bu tanım doğru mudur?
Kesinlikle, özellikle kadınlar için daha da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yani kadının kendi bedeni üzerinde istediği zaman hani çocuk yapıp istediği zaman yapmama şeyini kullanmasının. Çünkü gebelik dediğimiz şey hani ırmak varken bana çok düşmez ama sonuçta kadının kendi vücuduyla kendinden vererek aynı zamanda oluşturduğu bir süreç ve sağlığıyla da doğrudan etkili ve kendi karar vermesi bu anlamda çok önemli. Doğum kontrolü meselesi de ilk ortaya çıktığı itibarından ki aslında hani eski Mısır'da bile olduğunu biliyoruz. Hani bu gerek duyulup var olduğunu. Bu anlamda ben hep kadınlar açısından kadın özgürlüğünün önemli bir parçası olarak kabul ederim ve temel insan haklarından biri olduğunu da düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum. Çünkü istenmeyen bir gebelik olduğu zaman özellikle de sonlandırmanın yasak olduğu yerlerde bütün bedelleri kadınlar ödüyor. Ve bazen hayatlarıyla da ödemek zorunda kalıyorlar. Ya da doğuruyorlar ve bütün hayatları bambaşka bir yöne gidiyor. O yüzden de bence de gebeliği önleyici yöntemlerin hepsi kadının özgürlüğü için çok çok önemli. İyi ki varlar diyorum.
Evet evet. Yani biz mesela zaten hani halk sağlığı açısından da mesela Türkiye'deki çalışmalarda da yani 4 ve üzerinde gebelik biliyoruz ki anne ölüm riskini arttırıyor. Yani hani 5.'den itibaren artık hani bir yaşam hakkına da giden bir yanı da var bunun. Tabii ki kadın istiyorsa bunu hani kendi isteğiyle ve rızasıyla yapıyorsa bunda bir sorun yok. Ama kadın işte 3 tane 4 tane doğurmuş ve bunu artık devam ettirmek istemiyor ve de yöntemlere erişemiyorsa o zaman işte çok ciddi bir halk sağlığı sorunundan bahsediyoruz bizim açımızdan. Hem yaşam kalitesi açısından hem de yaşam kaybı açısından da ikisi açısından da yaygın ve önemli bir sorun olmuş oluyor bizim için. Bu konuyu da zaten konuşmamız biraz buralardan geliyor yani artık. Kadınlar işte gebelik kontrolüyle ilgili aradıklarında eskiden çok daha rahat erişirken artık doğum kontrol yöntemlerine Türkiye'de erişimle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bu yüzden de son aslında 10 yıldır bile diyebiliriz dönüp dönüp tekrar bu konuyu konuşmaya başladık. Oysa ki ne şanslıydık ki dünya geneline de baktığımızda doğum kontrol yöntemlerinin kamudan ücretsiz olarak sağlanabildiği bir ülkede doğduk. Yani bu gerçekten önemli bir hak. Yani dünya genelinde de her yerde yaygın olarak alınmış bir hak değil. Hem bu kadınların mücadelesiyle hem de halk sağlıkçıların bu anlamda önemli katkılarıyla Türkiye'de bir kazanımıdır. Doğum kontrol yöntemlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerinde ücretsiz ve belli bir eğitim, danışmanlıkla sağlanıyor olması. Yasal olarak bir değişiklik olmadı ama şu an bir aile hekimine gittiğinizde, çok yeni bir araştırma yaptık biz işte 2022'de, çok büyük oranda size o doğum kontrol hapının ya da işte kondomun şu an ellerinde olmadığını, tekrar gelin diyeceklerini biliyoruz. Bu çok ciddi bir şey, hak ihlali.
Sözünü kestim Aslı'cığım. Spiral de takılmıyor artık tabii. Birinci basamakta spiral takılmasına da ulaşmak zor. Kaldı ki artık danışmanlık hizmeti bile verilmiyor herhalde aile hekimliklerinde. Geçtim yöntemi, danışmanlık bile alamıyorlar.
Şimdi hipotetik olarak bunların hepsinin yapılması gerekiyor. Hala rahim içi araç takılması ile ilgili hem ebeler hem hekimler eğitim alıyorlar. Ama eğitim sayıları inanılmaz azalmış durumda. Şimdi bu aile hekimliği sistemi ile sağlık ocağı sistemi arasında şöyle bir fark var. Aile hekimi, sizin bir aile hekiminiz var. Eskiden sağlık ocağına gittiğinizde hani o genel bir bütün bir kurumdu. İşte bir, tabii çok muteber bir tanım değil ama aile planlaması odası olurdu. Orada hem danışmanlık verilirdi, hem RİA takılırdı, hem de işte sizin ayda 12 tane kondom almanız, işte bir paket doğum kontrol hapı size sağlanması, bunların kaydı tutulurdu. Oradaki hekim arkadaş, sorumlu o haftanın işte hekim arkadaş, ebe arkadaş, bunları size eğitimini verip komplikasyonlarında da tekrar bize başvurun diyerek yöntemi de sağlayarak verirlerdi. Şimdi bu ortadan kalktı. Yani sağlık sistemimizdeki işte bu bazı değişiklikler, bunu şimdi ne kadar biz daha piyasa odaklı olduğumuzda koruyucu sağlık hizmetleri biraz daha geride kalıyor ve daha sağlık çalışanları içinde, işte sağlık sisteminin yapısı içinde de böyle daha, nasıl diyeyim, arka planda hizmetler olarak kalıyor. Çünkü bunlara işte performans ödemesi verilmiyor. Hani teşvikler de yok yapılması için. Öyle olunca bir de yöntemler de sağlanmayınca, çünkü yöntemlerin sağlık müdürlükleri tarafından bu kurumlara dağıtılması lazım, aile hekimliklerine. Onlara da dağıtılmayınca çok ciddi bir anlamda belli bir kesim için doğum kontrollerine, yöntemlerine erişim ülkemizde şu an bir kriz halinde. Fakat kadınlar bir şekilde bunu da elde ediyorlar. Ben onu anlıyorum. Ama bu elde edişleri maalesef işte hakları olan ücretsiz erişim üzerinden değil, hem de daha sağlıklı bilgi alarak, değil mi? O da bir, çünkü o da gerçekten insan hakları, üreme hakları kapsamı içinde bir şey. Sizin kullanacağınız yönteme dair, nasıl kullanacağınız, başınıza ne gelebilir, bir hata yaptığınızda ne yapacaksınız, hani bilgisinin de iyi bir şekilde verildiği bir hizmet sizin hakkınız ve bu ülkede sistemin içine yerleştirilmişken, bu son 10 yıldır neredeyse yok düzeyde. Pandemi bunu da derinleştirmiş durumda. Şu an özel sektörden insanlar bunu alıyor. Şimdi bakıyoruz araştırmalara, bizim kendi yaptığımız araştırmada da, Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Platformu'nun da yaptığı araştırmalar var. Ya da Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması, yani tüm Türkiye genelini temsil eden araştırmalarda da artık nereden alıyorsunuz doğum kontrolünde? Özel sektör çok ciddi bir şekilde artmış durumda. Ben geçen sene miydi, 1,5 sene önce mesela RİA takımının 6.000 liralara falan çıkmış yani hani. RİA ücretsizdi yani, hani bazı kurumlarda, her yerde değildir. Ya da siz şimdi doğum kontrol hapı alıyorsunuz, onlar da 100 lira falan. Kondom ona keza.
100 lira olur mu Aslı? Şu anda mesela en popüler markalar diyeyim, 300.
Gerçekten mi?
Evet, 200-300 bandında şu anda doğum kontrol hapları. Kondomlar da benzer şekilde. RİA'da herhalde 6.000-7.000'den aşağı takılan yer olmaz diye düşünüyorum. Yani bu kadar çok emin değilim onunla ilgili ama.
Bir şey söyleyeceğim. RİA neydi?
Rahim içi araç ya. Rahim içi araç.
Spiral. Yani inanılmaz. Hani sizin hakkınız var sözde. Yani sözde diyorum ama aslında özde bir hakkınız var. Ama bununla ilgili olarak bu dağıtımı, ekonomik gerekçeler, hani örgütlenmeyle ilgili, yani onu oradan oraya kimin taşıyacağının belli olmaması gibi çok böyle sağlık hizmet örgütlenmesindeki yapısal değişikliklerle artık siz bunu almıyorsunuz ve cebinizden ödüyorsunuz. Aslında bu anlamda bir kadın yoksullaşmasından da bahsedebiliriz. Çünkü mesela eczacıların da çalışması vardı. Bir sürü kadının böyle gelip bileziğimi bırakayım ya da şöyle yapayım. Hani şimdi param yok, alayım sonra vereyim. Hani ne ilacı istiyorsun? Sağlık ocağındaki ilaçtan istiyorum bir de. Hani eskiden ücretsiz aldığı kendi ilacını devam etmek istiyor ve doğum kontrol hapına ilaç demek ne kadar doğru bilmiyorum. Hani böyle bir sıkıntılı süreçten geçiyoruz ve bu erişimin hani bu kadar paraya bağlı olması da aslında doğumla ilgili olarak seçme hakkını diye bir şey olmadığını, değil mi? Hani siz kendiniz eğer o kontrol yöntemine erişemiyorsanız o zaman şeyden bahsedemeyiz, yani hani o doğurganlığa sizin karar verip vermediğiniz gibi bir şey söz konusu olduğunu söyleyemeyiz. Bir de tabii şu da var, doğum kontrolüyle ilgili bilginin de yaygın olması lazım. Tabii internetten şimdi her şeye erişmek daha kolay oldu. Ama oradan hani çok sağlıklı bilgi alınamayabiliyor. Her kadın bununla, işte çalışma yaşamındaki kadın, göçmen kadın,
bekar kadın.
Ha, evet, bekar. Yani buralara erişip bunlara değerlendirmesi çok hani kolay değil. Orada da çok ciddi eşitsizlikler var. Dolayısıyla hani hem ekonomik olarak hem bu bilgi erişim açısından da bir sıkıntı olduğunu söylemek mümkün. Zaten hani bu doğum kontrol meselesi çok ilginç. Şimdi ben şimdi halk sağlıkçı olarak her şeyin kamudan olmasını istiyorum doğal olarak. Tabii kamudan olunca da sanki bu da bir kontrol mekanizması gibi oluyor. Çünkü biz sağlık ocağında da çalışırken ben işte vereceğiz doğum kontrolü. Yazıyoruz her bilgisini. Kaç gebelik, kaç kürtaj, kaç doğum var. Hani her türlü bilgiyi de aldığımız bir şey. Ama tabii bunlar da planlama için gerekliydi. Şimdi baktığımızda ne bu planlamanın kaldığını görüyoruz, ne de kamuyla ilgili böyle bir isteklilik de ortadan kalkmış oldu.
Bir soru sorabilir miyim bu planlama, takip mevzuyla ilgili? Ben de ilk defa burada Kırklareli'nde işte henüz almıştım şeyimi ilçeden merkeze. Beni aradılar, tam da gideyim, hadi gideyim, hadi gideyim, yarın giderim ya dedim. Beni önceki gün aradılar, ya dedim ben sizi arayacaktım falan derken aynen bu sebeple aramışlar. İşte 18 ila 50 yaş arası kadınların doğurganlık sıklıkları, planlarında olup olmadığı gibi bir takım sorular sordular bana. Ben dedim niye yapıyoruz bunu? Yani aslında böyle olması lazım dedi doktor hanım, ismini vermeyeyim. Ve aslında halk sağlıkçı bir...
15-49.
15-49 yaş izleme.
Evet, doğru. En cümle böyle olumlu bir şey yaşandı benim cenahımda. Sorum şu, bu bir inisiyatif farkı herhalde, değil mi? Oradaki hekimin herhangi bundan bir prim almayacak, bir kazancı olmayacak, idealist bir halk sağlıkçı doktora denk geldim yani ve ekibine.
İşini yapıyor aslında, tabii tabii.
Öyle söyledi bana zaten, hani kendini övmekten ziyade böyle yapmamız gerekiyor dedi ama ezmeyerek de, çünkü sistemin farkında.
Buna şimdi siz olumlu bir tepki vermişsin tabii sen, ama normalde mesela böyle aramayla da çok huzursuz olan çok arkadaşım da var benim. Feminist arkadaşlar, devlet niye benim çocuk isteyip istemediğimle ya da kaç gebeliğim olduğuyla ilgileniyor diye.
Yani, evet evet, gıcık oldum ama şöyle, pardon sözünü kesiyorum yine. Ben sizin oraya gelecektim dedim. O zaman geldiğinizde sorarız dediler. Dolayısıyla biz yüz yüze geldik. Ve yüz yüze ben o insanları gördüğümde, o iki kadını, işini yapmaya çalışan kadın. Hatta bir soru rahatsız etti. Bir dakika, onu niye soruyorsunuz bana dedim. Aynen dediğiniz gibi. Yani formalite icabı dedi. İyi dedim bari falan ama gıcık oldum. Sana ne arkadaş diye, yani şey, hitaben onlara değil de sisteme. Yani kendilerinin karar vermediğini anlatmaya çalıştı sorulara. Hatırlamıyorum da, kaydetmemişim.
Ben daha önce bunları düşünmezdim doğrusunu söylemek gerekirse. Hani bu meseleyi düşünmem, gene bir Almanya'da feminist bir arkadaş işte bu meselelerle ilgili tez yapıyordu. O gelip işte niye böyle şeyler sorunuyor? Dedim ben onu biz hayırlı bir amaç için yapıyoruz aslında. Ama aslında niye hayırlı bir amaç için yaparken bu kadar ayrıntıyı soruyoruz? Sormak zorunda da değiliz gerçekten.
Ama bir şey söyleyeyim mi? Şöyle düşünüyorum. Şu anda vatandaş olarak devletle ilişkimiz çok değişti aslında. Daha önceden hani devletimizi düşüncelerimizle ilgili izlediğini vesaire düşünüyorduk. Hani bir düşünce suçu tırnak içerisinde vesaire. Ama şimdi ürememizle ilgili bütün kadınlarda böyle bir endişe var. Yani özel hastaneye geliyor. İşte mesela soruyorum daha önceden gebelik, doğum, düşük, kürtaj. Sonuçta bir kadın doğumcunun hani bu bilgilere ihtiyacı var gerçekten. Ve mesela şöyle diyor, kayıtlara geçmesini istemiyorum. Mesela kürtajının, yani bunun kayda geçmesini istemediği şey aslında e-nabıza girmesin. Yani orada görünmesin. Çünkü güvenmiyoruz devletimize. Yani bu bilgilerle ne yapacağı konusunda en ufak bir fikrimiz yok. Sanki böyle güvensizliğimiz, yani daha önce daha belli bir yerdeydi. Şimdi çok daha büyük bir yerden bakıyoruz. Ve aslında üremeyle ilgili takip edildiğini düşünmek, gerçekten bunu science fiction film yapabiliriz mesela herhalde, değil mi? Yani böyle distopya falan gibi. Bir yandan öyle, çünkü devlet ne yapsın gerçekten? Zamanında böyle rahim içi araç kampanyalarında hep şey derlerdi ya, yatak odasının dinleneceğini, onun bir dinlenme aletini olun. Devlet ne yapsın senin yatak odanı diyorduk, ama bir yandan şu anda tam da o noktadayız. Neden benim ürediğimi soruyor, kaç düşüğümler ona diye. Böyle bir şey var aslında. Çünkü eskiden bu kadar umursamıyorduk, çünkü böyle bir ilişkimiz yoktu muhtemelen. Yani şimdi bambaşka bir ilişkimiz var.
Nüfus planlamasından aile planlamasına, onu konuşmakta fayda var belki. Sen birazcık girmiş oldun son 10 yılda diye, ama AKP ile başlayıp bitmiş bir şey değil bu. Bitecek bir şey değil.
Değil tabii.
Dolayısıyla hani bu nüfus planlamasından aile planlamasına geçişi de öne çıkan olumlu olumsuz mevzuları bir özetleyebilir miyiz? Yoksa bizim programın boyunu aşar mı?
Yok, kısaca bahsedebiliriz aslında biraz. Tabii nüfus planlaması çok daha korkunç bir şey. Öyle söyleyeyim. Yani sonuç itibariyle zaten hani doğum kontrolü hani hiçbir zaman konuşulması, öyle tartışılması kadınlar açısından hani rahat bir konu olmamış. Çünkü hani tarih boyunca dinler, devletler, işte sermaye, herkes bu konuda bir sözü olmuş. Yani bu bir kadının kaç tane çocuk yapacağı ya da yapmayacağı aynı şekilde. Bu bir planlama konusu olmuş. Ülkelerin işte kalkınma planlarına girmiş. Sadece ulusal bir mevzu da değil, uluslararası bir mevzu. İşte Rockefeller'ın İşte bu konuyla ilgili konferansları var mesela, RIA'nın geliştirilmesi aşamasından itibaren böyle bir doğum kontrolü uluslararası mekanizmalar açısından da işte zengin batının ya da kuzeyin işte yoksul ve cahil güneyi hani üremesini engellemesi gibi böyle bir yanı da var, nüfus planlaması ya da belli bir etnik grubun üremesinin teşvik edilmesi. Diğerlerinin edilmemesi, hani doğum kontrolüne kim erişir, kim erişmez diye. Yani bu sadece böyle yatak odasında karar verilen bir konu değil. Bizim ülkemizde de, dünyada da işte eğer savaşlardan sonra, değil mi, hani işçiye ihtiyaç var ya da savaşlar sırasında askere ihtiyaç var. O zaman hani kadınların birden fazla eşle evlenmesi, işte mutlaka gebe kalması, bu gebeliğin teşvikiyle ilgili birçok politikalar geliştirildiğini görüyoruz. Türkiye'de de Cumhuriyet işte ilk kurulduktan sonra mecliste, her yerde sonuçta doğurganlık, Türk kadınının ne kadar güçlü olduğu, yurdu şenlendirecek sıhhatli çocuklar doğurması gerektiğiyle ilgili birçok konuşmalar da yapılıyor. Hem Mustafa Kemal tarafından, hem de aslında bunu doktorların da doğum kontrolünü işte ırk ıslahıyla eş gördüklerini, işte bunun ceza alması gerektiğini söylendiğini falan görüyoruz Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Çünkü doğurganlık arttırılmak isteniyor. Fakat tabii bu iş o kadar da şey yapılıyor ki, doğum kontrol yöntemleri zaten genel olarak tam geliştirilmiş durumda değil ama var olan yasaklanmış. Bu konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmanız suç olarak sayılıyor. Tam tersine de ne kadar çocuk doğurursanız vergiden muaf oluyorsunuz. İşte size belli bir altın veriyorlar, çocuklarınızı ücretsiz okutuyorlar. Böyle bir hani tercihsiz bir şekilde kadınlar inanılmaz sayıda işte çocuklar doğuruyorlar. Fakat en son gelinen noktada bu çocuklarla ilgili olarak işte kadınlar ölüyorlar, çocuk bakmaktan artık böyle çeşitli isyanların yaşandığı bir durum oluyor ve hem kadın hareketi bu anlamda Türkiye'de de ciddi bir çıkışta bulunuyor. Hem de işte bu halk sağlığı açısından da Nusret Vişek, o dönemde Ayşe Akınlar, Şefkat Hocalar, Bahar Varışlar, yani birçok halk sağlıkçı bir sürü girişimlerde bulunuyor ve hem kürtajın hem de doğum kontrol yöntemlerini 1963'tü sanırım ülkede tekrar satılmaya başlandığını görüyoruz. Serbest bırakılıyor. Kürtaj da 1983 yılında serbest bırakılıyor ama ondan önce anne ölümü inanılmaz. Yani bu böyle diyorum ya, yaşam hakkı ihlali olarak kabul edebiliriz. Fakat tabii ki bu politikalar değişiyor. Ne güzel bu bilgi olanak sağlanıyor. Türkiye'nin de her bir yerine ücretsiz bunun gitmesiyle ilgili bir program uygulanıyor. Köy köy işte geziliyor falan. Bu doğum kontrol yöntemleriyle ilgili hekimler eğitim alıyor, ebeler eğitim alıyor. İşte RIA eğitimleri, spiral eğitimleri takmayla ilgili birçok Türkiye'de ebelerin de bunu takabilir olmasıyla ilgili yeni gelişmeler, dünya açısından da yeni gelişmeler sağlanıyor. Fakat bunu yaparken de hep ton şey bir ton oluyor bu sefer de. Gene nüfus planlamasıyla ilgili bir ton da oluyor. Yani kadınların için iyi olanı başka kadınlar ona söylüyor gibi oluyor. Bu hem çok iyi bir şey, kadın eğitim ve diğer bir şeyle daha önce görmemiş, bu konuda bilgisi şey. Ama bu hiçbir zaman bir kadının seçeceği bir seçim hakkı gibi olmuyor. Böyle yapılması ideal olarak planlanıyor. Bununla ilgili ülke satında eğitimler planlanıyor. En uç köşede yani doğum kontrol yöntemiyle ilgili danışmanlık verebilecek, bunun böyle resmi en ideali nasıl olacaksa eğitimini almış bir hekim ve bir ebe her yere bu yetiştiriliyor. Ama gerçekleşme aşamasında bu gerçekten de çok güven sağlanarak olmuyor. Yani sen işte bunu sana RIA takalım, sen çok doğuruyorsun. Sen doğum kontrol yöntemi kullan, sen unutmazsın gibiye de dönebiliyor. O yüzden de bu RIA ile ilgili aslında bir, o film, bir komedi filmi de var aynı şekilde. İsmini unuttum şimdi. Jandarma eşliğinde sağlık ocağı ebesi, hekimi, köyleri dolaşıyorlar. Jandarma eşliğinde de bütün kadınlara spiral takıyorlar. Filmde spiralle devlet bizi dinliyoruz elinden bir şey üzerine kuruldu. Ama bu işte aynı zamanda tabii ki hani bunun ne kadar aslında güven ilişkisi içinde olması gerektiği, planlamacı politikaların içinde yer almaması, kadının kendi iradesiyle, kendi seçimiyle bunu özgürce istediği zaman erişebileceği şekilde sağlık hizmetinin planlanması gerektiğinin de önemini de görmüş oluyoruz. Bence bunu şimdi de şöyle anlıyoruz, düşünmemiz gerekiyor. Kadınlar çok kolay vazgeçtiler. Yani işte sonuçta bütün kadınların bunu ücretsiz alma hakkı var idi. Şimdi alamıyorlar. Gerçekten birinci basamakta yapılan çalışmalar, ikinci basamakta yapılan çalışmalar, hani kadınların bunu eskiden ücretsiz aldıkları yerden alamadıklarını gösteriyor ve bundan vazgeçtiler kolayca. Beni de bu şaşırtıyor mesela. Hani o dışarıdaki paralı yere gitmek, bunda tabii muhafazakarlığın, biraz önce Irmak'ın söylediği şeyin çok önemi var. Hani insanlar yargılanmaktan da korkuyorlar. Çünkü bu dönemde de aslında çok İşte bu doğum kontrolüyle ilgili politik söylemler de fazla oldu. Yani sert söylemler oldu doğum kontrolü yapmak isteyin. Yani kadınla erkeği hani eşit duruma getiremezsiniz dediler. İşte o fıtrata tersinizle başladı. İşte kadının ismi çıkarıldı. Sonra da işte bu doğurganlıkla ilgili olarak da sürekli olarak hani bu doğurganlığın devletin güçlenmesiyle, işte bu en az 3 çocuk politikasının bir araya getirildiği bir devlet güçlüğü. Kadın bunda işte 3 çocuk doğurursa daha hayırlı ve daha muteber bir kadın olmuş oluyor. Ve hani bu baskı kadınların belki de gitmesini de bu kadar şey yaptı. Ama birçok katman var bunda. Hani hem bu muhafazakarlık, hem bunun kadının kendi kontrolünün önemiyle ilgili bir şey olarak değil de daha önce de ona doğurmak kötüdür dendi, kontrol etti. Şimdi doğurmak muteber oldu. Hani doğursun gibi de. Ama korkma meselesinin biraz daha ön planda olduğunu düşünebiliriz. Çünkü işte Türkiye'de ne dediler? Doğum kontrolü adına kısırlaştırma operasyonu dediler deniyor mesela. Ya da işte diyorlar ki hani yasal mecburiyet yok. Hanım kardeşlerime diyorum ki bu 3 çocuk bu millete hibe edin, lütfedin diyorum. Hani milletin güçlü olması için bunu yapma. Hani bir rol biçilmesinin bu haktan vazgeçişte önemli bir yanı var. Hani bu ikinci şeyin. Ama ben mesela kendi adıma daha önce danışmanlık da yapan biri olarak hatırlıyorum yani ben. Sizin için bu daha iyi olabilir. Hani RIA uzun dönem sizi koruyacak, ücretsiz, kolay olacak diye hani çok fazla da karşımdakinin ihtiyacını gözetmemiş olabilirim diye düşünüyorum. O gözetme önemliymiş. Yani
biraz sağlık sisteminin değişmesinin şunlara da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir kere hani özel hastane çok daha ulaşılabilir ve sınıfsal da bir yanı var ya, hani bir hizmeti özel hastaneden almanın seni sınıfsal olarak gösterdiği yerle de alakalı olabilir. Devletten aldığın hizmetin İnsanların gözünde kalitesinin çok düşük olduğu, bir de zaten oraya gidince çok yani uğraşması gerekiyor. Mesela devlette hastanede de spiral taktırmak şu anda zor. İşte spirali al getir diyorlar, bilmem ne zamana gün veriyorlar. O kadın evden bir daha çıkabilecek mi, çıkamayacak mı? Ama SGK anlaşmalı, başka bir hastaneye gidip evet bir fark ödeyip vesaire. Ama tabii çok büyük bir eşitsizlik getiriyor. Çünkü herkes bunu yapabilecek durumda değil. Çocuğunun öğlen beslenmesine yemek koyamayan, çok derin yoksulluk yaşayan bir ülkede gebeliği önleyici yöntemler hiçbir zaman öncelikli olamıyor eğer bedava alamazsa. Gerçekten çok katmanlı bir şey. Biraz da bundan vazgeçmek değil de o kadar açlıkla, yani o birincil Maslow'daki piramidindeki birinci aşamadan, temel ihtiyaçlardan yukarı çıkamadığımız için orayı da mücadele etmekten, bunun mücadelesi belki de akıllara bile gelmiyor. Belki de gerçekten bu, hani ki en son Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması 2018'de ideal çocuk sayısı da biraz artmıştı değil mi? 3'e yaklaşmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
Tabii. Karşılanmayan gereksinim de çok yüksek.
Çok arttı.
Evet. Yani %13 deniyor ama modern yöntem kullanmayanlarla birlikte alırsak onu şeyi %30'lara varan, yani 3 kadından biri herhangi bir işte tırnak içinde modern dediğimiz, yani bu doğum kontrol hapı, rahim içi araç, kondom ya da aylık iğneler, bunlara erişemiyor.
Evet. Ama gebe de kalmak istemiyor ama bunlara da erişemiyor. Çok büyük bir açık. Gerçekten çok büyük bir açık var.
Aynen öyle.
Soru hazırlamıştım ama o kadar işlemeyen, tıkanmış ya da başı koparılmış bir, hem eski sistem hem de önü kapanmış bir vizyonsuz hal var ki sorular yok oldu. Nasıl ilerleyeceğimi bilmiyorum ama önerim şu, bu bölüme...
Evet, biraz dağınık oldu işte.
Konu dağınık ve hakikaten tek bir tarafını konuşamıyoruz. Mesela ben aile hekimliğine sırasıyla gelecektim ama aile hekimliğini birinci basamağı konuşmamız gerekiyor. Topluma ulaşabilmek için, toplumu irdeleyebilmek için şu anki konuyu. Çünkü ücretsiz erişim oradan sağlanmalı. Nüfus planlaması yerine aile planlaması diyoruz. İşte mevcut politikaları da altını çizmek istediğimiz nedir diyoruz. Mevcut politika bizi yutmuş vaziyette. Çünkü ekonomi...
Biz aile planlaması da demiyoruz bu arada. Onu da düzeltmek istiyorum. Evet. Onu diyorduk diyoruz.
Onu da diyorduk, evet. Evet, o da geçmişte kaldı.
Şu an ne diyoruz peki?
Üreme sağlığı diyoruz. Doğum kontrol yöntemlerine erişin. Çünkü aile deyince eskiden de öyle. Şimdi Türkiye'de de mesela bu nüfus sağlık araştırması dediğimiz şeyde bekar kadınlar yok. Yani hep bekar kadınlar bu istatistiklerin dışındalar. Evli kadınların gereksinimlerine bakıyoruz.
Pardon, bir dakika. Benim bir yanlışım yok. Biz derken kimi kastediyorsun?
Biz demiyoruz derken mi?
Evet.
halk sağlıkçı olup hani üreme sağlığı olarak ele alalım diye.
Ben sizden bahsetmiyorum ki, devletin jargonunun altını çizmek istemiştim. Dinleyicilerimize bunu bu şekilde sunmak iyi oldu. Yani nüfus planlaması dendi, sonra aile planlaması dendi. Kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığı var zaten. Hani ne diyebilirim ki ben? Tabii ki konumuz üreme ve hatta ürememe sağlığı. Yani bu kadar net. Hani nüfus planlamasından aile planlaması, yani bir kötüden öbür kötüye şeklinde ilerliyoruz ve gelecek bölüme de yine aynı konunun uzantılarını ekleyeceğiz. Bu sefer feminist perspektife bakacağız. Aslı, çok teşekkür ederiz. Bir bölüm daha seni davet edeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Ben Deniz Koloğlu, Irmak ve Aslı Buyurun.
Sevgili Aslı, katıldığın için ben de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Ben de bu sohbet için çok teşekkür ederim.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.